Ayrım 22.
O zaman araya giren gölgeler dağılır, içlerinde doğmaya başlamış olan sevgi tekrar ışıklanır, güçlenirdi. Fakat bu didinmeler aşkın sihir çevresinden öteye geçmiyordu. Oblomov'un bütün yaptığı eski halini değiştirmekten ibaret kalıyordu. Uyumuyor, kitap okuyor, çiftliğe mektuplar yazıyor, yol yürüyor, arabalara biniyordu. Ama gelecekte ne olacağı, hayatın nereye varacağı hala belli değildi. Oblomov yemekten sonra gözlerini kapamamaya çalışarak düşünüyordu. Andrei benden hayat için başka nasıl bir iş bekliyor? Hayat bu değil mi? Aşk başlı başına bir iş değil mi? Kendisi bu kadarını yapsın bakalım. Günde 10 kilometre yol yürüyorum. Dün gece şehirde elbiselerimi çıkarmadan berbat bir otelde yattım. Yalnız ayakkabılarımı çıkarabildim. Yanımda Zahar yoktu. Bütün bunlar hep Olga'nın yüzünden. Oblomov'un en fazla azap çektiği zamanlar Olga'nın kendisine iyice bilmediği şeyleri sorduğu ve bir mesele hakkında ondan bir profesörün verebileceği olgun cevaplar beklediği zamanlardı. Olga bunu ukalalığından değil, doğrudan doğruya öğrenmek isteğiyle yapıyordu. Hatta çok defa Oblomov'u çalıştırmak amacını bile unutur ve yalnız sorduğu şeyin ardına düşerdi. Kadınların öğrenmesi gereksiz görülen şeyler konuşulduğu zaman büyük bir merakla dinler ve yeisle ''Ne diye bunları bize öğretmiyorlar?'' derdi. Bir gün Oblomov'a çift yıldızlar meselesini sormuştu. Oblomov her şeyden söz etmek ihtiyatsızlığında bulunmuş ve bir kitabını bulmak için şehre gitmeye, kitabı okuyup Olga'ya anlatmaya mecbur olmuştu. Başka bir gün baronla konuşurken gene bir ihtiyatsızlık ederek resim okullarından söz etmiş ve başına bir haftalık iş çıkmıştı. Okumak, anlatmak, birlikte Hermitage Galerisi'ne gitmek ve söylediklerini yerinde kanıtlamak gerekmişti. Ne söylese Olga hemen üstüne atılır ve bir türlü yakasını bırakmazdı. Söylediği bir söz onu bütün hafta gravürler, resimler aramaya mecbur ederdi. Zavallı Oblomov, kah bildiği şeyleri anlatmak için yeni kitaplar aramaya gider, kah bütün bir geceyi okumakla, bilgi toplamakla geçirir ve ertesi gün Olga'nın bir gün önce sorduğu suale eskiden bildiği bir şeyi hatırlamış gibi cevap verirdi. Olga sorularını bir kadın kayıtsızlığıyla, geçici bir hevesle değil, ısrarla, sabırsızlıkla sorardı. Oblomov cevap veremedi mi onu bir bakışla cezalandırırdı. Bu bakış Oblomov'u nasıl ürpertirdi? Olga, ''Niçin cevap vermiyorsunuz? Canınız mı sıkılıyor?'' Oblomov sanki bir baygınlıktan sonra kendine gelmiş gibi, ''Ah sizi ne kadar seviyorum.'' ''Yok canım, sormasan bir şey söylemeyecektiniz.'' İçimde neler olduğunu hissetmiyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Konuşmakta bile güçlük çekiyorum. Tam şuramda, verin elinizi. Tam şuramda bir şey, taş gibi ağır bir şey duruyor. Derin bir acı duyuyormuşum gibi. Garip değil mi? Acı da, sevinç de insanda aynı etkiyi yapıyor. Soluğumuz kesiliyor. İnsanın ağlayası geliyor. Ağlasam belki rahatlarım. Tıpkı büyük acılarda olduğu gibi. Olga ona sözleriyle yüzünün ifadesini karşılaştırıyormuş gibi sessizce baktı ve gülümsedi. Bu sonuçtan memnundu. Onun yüzünde de bir mutluluk, hiçbir şeyin değiştiremeyeceği bir mutluluk okunuyordu. Belliydi ki Olga'nın kalbi o sabahki tabiat kadar rahattı. Oblomov kendi kendisiyle konuşur gibi hayretle sordu. ''Ne oluyor bana? Söyleyeyim mi size?'' ''Söyleyin. Size aşıksınız.'' Oblomov Olga'nın elini gergeften çekti ama öpmedi. Sadece parmaklarını dudakları üstünde tuttu. Sonra ''Ona şüphe yok.'' dedi. Olga elini çekmeye çalıştı. Oblomov bırakmadı. Haydi, yeter artık. Ya siz? Siz aşık değil misiniz? Aşık mı? Hayır. Ben bu kelimeyi sevmiyorum. Sizi seviyorum. Biraz durakladıktan sonra gerçekten sevip sevmediğini anlamak ister gibi Oblomov'a düşünceli düşünceli bakarak sizi seviyorum dedi. Seviyorum. Ama insan anasını, babasını, dadısını hatta köpeğini de sever. Bütün bu sevgileri seviyorum sözüyle hep aynı çuvala doldururuz. Hepsine aynı eski. Hırkayı giydiririz değil mi? Sahi size sormayı unuttum. Hırkanız ne oldu? Hangi hırka? Benim hırkam yok ki. Olga'ya sitemli bir gülümsemeyle baktı. Şimdi bana hırkadan söz etmenin sırası mı? Ben sabırsızlıkla duygularınızın adını öğrenmek isterken bütün ruhumla. Peki öyle olsun. Ben size aşığım. Başka türlü bir duyguyla aşk olmaz. İnsan anasına, dadısına, köpeğine aşık olmaz. Onları sadece sever. Olga içindeki duyguyu anlamaya gayret ederek kendi kendisiyle konuşur gibi ''Bilmiyorum'' dedi. ''Size aşık olup olmadığımı bilmiyorum. Değilsem belki daha sonra ama sizi babamdan, annemden, dadımdan başka türlü sevdiğimde su götürmez.'' ''Nasıl başka türlü? Aradaki fark ne?'' ''Bunu sahiden bilmek mi istiyorsunuz?'' ''Evet.'' Evet, Kendiniz de bunu bilmek istemiyor musunuz? Niçin bilmek istiyorsunuz? Her an bununla yaşamak için. Bugün, bu gece, yarın sabah. Sizi tekrar görünceye kadar. Ben yalnız bunun için yaşıyorum. Siz sevginizi her gün yeniden duymak istiyorsunuz. Sevmekle aşık olmak arasındaki fark bu olsa gerek. Ben, evet siz. Olga tekrar oturup bulutlara bakarak. Ben başka türlü seviyorum. Sizi arıyorum. Gittiğiniz zaman keyfim kaçıyor. Uzun zaman ayrılsak fena oluyorum. Sizin beni sevdiğinizi bir defa öğrendim. Buna inanıyorum ve mutluyum. Tekrar söylemeseniz de olur. Ben bundan başka türlü ve daha fazla sevemem. Oblomov, Olga'ya tutkuyla bakarak içinden Cordelia konuşuyor sanki dedi. Olga sesi titreyerek devam etti. Kazara ölecek olsanız ömrümce yasanızı tutarım. Bir daha yüzüm gülmez. Başka bir kadını sevecek olsanız size darılmam, beddua etmem. İçimden yine mutlu olmanızı isterim. Aşk benim için hayat. Hayatsa, hayat nedir sizce? Hayat bir ödev, büyük bir ödevdir. Aşk da öyle. Tanrı yaşamamı ve sevmemi istediği için yaşıyor ve seviyorum. Oblomov yüksek sesle Cordelia konuşuyor. Daha da 21 yaşında. Aşk sizin için bu demek. Evet, ömrüm oldukça da kendimde yaşamak ve sevmek gücünü bulacağım. Oblomov ona neredeyse saygıyla bakarak düşünüyordu. Ona kim bunları öğretmiş olabilir? Herhalde bu basit, bu aydın hayat ve aşk anlayışına kendi yaşantısı, kendi acılarıyla varmamıştır. Olga'ya sordu. Peki bu aşkın içinde büyük sevinçlere, tutkulara da yer var mı? Bilmiyorum. Öyle şeyler duymadım. Nasıl olduklarını da bilmiyorum. Ah, ben şimdi öyle biliyorum ki. Ben de. Belki sonradan aynı şeyi duyabilirim. Sizin heyecanlarınızı ben de yaşarım. Belki o zaman ben de sizi görünce hayretle bakar, gözlerime inanamaz olurum. Olga gülerek sözlerini ekledi. Tuhaf bir hali olsa gerek. Öyle bakışlarınız var ki bazen. Teyzem de farkına varmış olacak. Benim duyduğum sevinci duymuyorsanız, sizin aşkta bulduğunuz mutluluk nedir? Olga eliyle Oblomov'u, kendini ve etrafı işaret ederek, mutluluk işte, bu, dedi. Mutluluk değil mi bu? Evvelce böyle yaşadın mı hiç? Evvelce burada, bu ağaçların arasında kitapsız, notasız bir çeyrek saat oturamazdım. Erkeklerle konuşmak, Andrei Ivanoviç bir yana, beni sıkardı. Onlara söyleyecek hiçbir şeyim yoktu. Oysa şimdi, konuşmadan durmak bile bana hoş geliyor. Ağaçlara, çayırlara, sonra Oblomov'a baktı, gülümsedi, elini uzattı. Bilmiyor musunuz sizden ayrılmanın bana zor geldiğini? Sizden ayrılınca yatıp uyumak, boş geceyi görmemek istediğimi, yarın sabah size haber göndereceğimi? Her söylediği kelime Oblomov'un yüzüne mutluluk, gözlerine ışık dolduruyordu. Biliyorum, biliyorum dedi. Ben de sabahı bekliyorum. Ben de geceyi boş buluyorum. Ben de sabahleyin sırf adınızı söylemek, adınızı duymak için size haber göndereceğim. Gönderdiğim adamı sizi benden önce gördüğü için kıskanacağım. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Aynı şeyleri bekliyor, umuyor ve yaşıyoruz. Şüphelerimi affedin Olga. Şimdi inanıyorum. Bana olan sevginiz ne annenizi sevmenize benziyor, ne teyzenizi, ne de köpeğimi. O halde bana güvenin. Benim size güvendiğim gibi. Tereddütlere düşmeyin. Mutluluğumuzu boş kuşkularla bulandırmayın. Yoksa kaçar gider. Ben elime geçen bir şeyi kolay kolay bırakmam. Yeter ki zorla elimden almasınlar. Kendime güveniyorum. Gerçi henüz gencim ama... Biliyor musunuz, sizi tanıdığım zamandan beri çok şeyler duydum ve düşündüm. Kendi kendime büyük bir kitabı yaprak yaprak okumuş gibiyim. Benden şüphe etmeyin. Şüphe etmemek elimde değil. Bunu benden istemeyin. Siz yanımdayken her şeyden eminim. Sesiniz, bakışınız bana gerçek duygularla dolu geliyor. Gözleriniz benimle konuşuyor sanki. Kelimelere ihtiyacım yok. Her şeyi yüzünüzden anlıyorum. Ama sizden ayrılır ayrılmaz, içimde öyle kuşkular, öyle sorular uyanıyor ki, tekrar yüzünüze bakmak, inancımı tekrar bulmak için yanınıza koşmak istiyorum. Neden böyle oluyor? Ama ben sizden şüphe etmiyorum. Bu fark niçin? Siz ne diye şüphe edesiniz? Önünüzde aşka tutulmuş deli divane bir insan var. Siz kendinizi benim gözlerimde bir aynada görür gibi görüyorsunuz. Hem siz 20 yaşındasınız. Bakın kendinize. Hangi erkek size uzaktan bile hayran olmaz? Sizi tanıdıktan, dinledikten, yüzünüze saatlerce baktıktan, size aşık olduktan sonra deli olmak bir iş mi? Halbuki siz ne kadar sakin, ne kadar rahatsınız. Bana sizi seviyorum demeden bir iki gün geçse benim kalbime ağrılar giriyor. Olga sıradan kalkarak sizi seviyorum, sizi seviyorum, sizi seviyorum dedi. İşte size 3 günlük yedek sevgi. Oblomov Olga'nın arkasından tepeye inerken içini çekerek siz hep işin alayındasınız. Bense neler çekiyorum. İşte bu oyun aralarında küçük değişmelerle tekrar tekrar oynandı. Buluşmaları, konuşmaları, uzun bir şarkı, geniş bir aydınlıktı. Bu aydınlığın ışınları etrafa dağılıp havada kırılıyor, pembe, kızıl ve yeşil renklere bürünüyordu. Her gün, her saat onlara yeni sesler, yeni ışınlar getiriyor, fakat aydınlık da, müzik de hep aynı kalıyordu. Onlar baş başa verip bu sesleri dinlerler, işittiklerini birbirlerine söylerler, ertesi gün duyacakları sesleri, görecekleri renkleri hesaba katmazlar ve ertesi gün dün dinledikleri müziğin başka bir müzik olduğunu unuturlardı. Olga heyecanlarını hayalinin bir andaki renklerine bürünmüş görüyor, onları içinden gelmiş sanıyor, masum bir kadın cilvesiyle kendini dostuna bu haliyle tanıtıyordu. Oblomov bu sihirli seslere ve ışığa daha fazla inanıyor, Olga'ya kendini aşkın bütün coşkunluğu içinde göstermeye gayret ediyor, içinde yanan, ruhunu yakan ateşin gücünü ve ışığını onun önüne sermek istiyordu. Ne kendi kendilerine ne de birbirlerine yalan söylüyorlar. Kelimelerine yüreklerinden geleni koyuyorlar, seslerine hayallerinin gücünü katıyorlardı. Oblomov artık Olga'nın Cordelia'ya benzeyip benzemediğini, hep böyle kalıp kalmayacağını düşünmüyordu. İstediği, Olga'nın hep böyle renkli bir hale içinde karşısında durması, kendine hep aynı mutluluğu vermesiydi. Olga, taşkın dostunun kendisi için bir uçuruma atlayıp atlamayacağını, bir aslanın ağzına atacağı eldivenini almaya koşup koşmayacağını düşünmüyor, sadece kendi istediği erkek, kendi yarattığı erkek olarak kalmasını istiyordu. Gözleriyle, gülümsemesiyle onu coşturabilmesi, hayatının gayesi olmayı yeter görüyordu. Cordelia'nın hayali, Oblomov'un tutkusunda ancak geçici bir an, aşk sabahının bir rüzgarı, bir nakışı olmuştu. Ertesi günün sabahı başka bir ışıkla aydınlanacak, belki daha güzel ama başka türlü olacaktı. Oblomov, bir yaz akşamını seyrettikten sonra pembe göklere dalmış bir insan gibiydi. Bütün düşüncesi o günkü ışığın ve sıcaklığın yarın da devam etmesiydi. Gözlerini batıdan bir türlü çeviremiyor, gecenin indiğini görmek korkusuyla arkasını dönemiyordu. Sırt üstü yatarak Olga ile son konuşmalarını zihninden zevkle geçiriyordu. Sizi seviyorum, seviyorum, seviyorum cümlesi hala kulaklarında çınlıyor, ona Olga'nın şarkısından daha güzel geliyordu. Hala Olga'nın derin bakışı üzerine dikili duruyordu. Bu bakışın anlamını arıyor, Olga'nın seviyesini ölçüyordu. Tam uykuya dalacağı sırada. Ertesi sabah Oblomov solgun ve asık bir yüzle kalktı. Alnında uykusuz bir gecenin izleri vardı. Gözleri donuk ve durgundu. Onda artık iş güç sahibi bir adamın mağrur, neşeli ve canlı bakışı, kararlı ve çabuk hareketleri kalmamıştı. Çayını isteksiz isteksiz içti. Masa başına oturmadan, bir kitap açmadan, kanepeye oturarak bir pura yaktı. Eskiden olsa uzanırdı ama artık bu alışkanlığı yitirmişti. Başını yastığa koymak bile istemedi. İkide bir omuzlarını silkiyor, başını sallıyordu. İçinde yaman bir kavga vardı ama bu aşk değildi. Olga'nın hayali gözlerinin önündeydi ama uzak ve dumanlıydı. Çevresinde o eski ışık yoktu, bir yabancı gibiydi. Oblomov ona dertli dertli baktı ve içini çekti. İnsanın kendi dilediği gibi değil, Tanrı'nın emrettiği gibi yaşaması doğru bir yol ama... Oblomov düşündü. Hayır, insan istediği gibi yaşayamaz, doğrudur. İçinden vakur, isyan dolu bir ses yükseliyordu. Yoksa insan en derin zekanın bile içinden çıkamayacağı bir çelişmeler karanlığına düşer. Bir gün bir şeyi istersin, ertesi gün tutkuyla ölesiye ona bağlanırsın, daha ertesi gün onu istediğinden utanırsın. Arzun yerine geldiği için hayata lanet edersin. İşte insan hayatta kendi isteğinin peşinden serbestçe giderse böyle olur. Bastığımız yeri yoklayarak yürümeliyiz. Bazı şeylerden gözlerimizi çevirmeliyiz. Mutluluk hülyalarına kapılmamalıyız. Mutluluk elimizden kaçarsa isyan etmemeliyiz. Hayat budur işte. Kim demiş hayat zevk ve mutluluktur? Ne saçma düşünce. Hayat hayattır. Bir ödevdir. Ödev dediğinde çetin bir iştir. O halde ödevimizi yapalım. Oblomov içini çekti. Olga'yı görmemeliyim artık. Allah'ım, benim gözlerimi açtın, bana yolumu gösterdin. Ama bu gücü nereden alacağım? Başımı alıp gitmeliyim. Şimdi acı da çeksem bunu yapabilirim. Sonradan niçin yapmadım diye kendi kendime lanet etmem. Neredeyse Olga'dan haber de gelir, öyle söylemişti. Ne kadar şaşıracak. Bütün bunların sebebi neydi? Oblomov'un ruhunda birdenbire hangi rüzgar esmişti? Bu bulutlar nereden gelmişti? Kendine bu kadar azap vermek düşüncesi nereden çıkmıştı? Daha bir gün önce Olga'nın kalbini yoklamış ve bu kalbin içinde dünyayı ve bütün hayatını ışıklar içinde görmüş, orada kendinin ve onun kaderini okumuştu. Ne olmuştu? Herhalde akşam fazla yemek yemiş, sırt üstü yatmış ve şiir alemi bir kabus oluvermişti. Çok defa insan sakin, bulutsuz bir yaz gecesi, yıldız ışıkları altında, yarın sabah kırların ne kadar güzel görüneceğini, sıcaktan kaçıp ormanların derinliklerine dalmanın ne tatlı olacağını düşünerek uyur ve ertesi gün damda yağmur gürültüleriyle, kasvetli bulutlarla, ıslak ve soğuk bir gün içinde uyanır. Dün akşam Oblomov her zamanki gibi kalbinin çarpmasını dinlemiş, sonra mutluluğunun tahliline dalmıştı. Tam o sırada içine bir kurt düşüp hayatını zehirledi. Zehrin etkisi pek çabuk olmuş, birdenbire bütün hayatını sarsmıştı. Geçmişine ait pişmanlıklar ve üzüntüler yüreğini doldurmuştu. Hayatta cesaretle yürümüş olsaydı şimdi nasıl bir adam olacağını, ne kadar canlı, ne kadar değişik yıllar geçireceğini düşündü ve şimdiki haline baktı. Olga onu nasıl sevebilirdi? Niçin severdi? Bu bir aldanma olmasın? Bu düşünce kafasında birdenbire parlamış ve bir yıldırım gibi içine girerek yüreğini parçalamıştı. Bu bir aldanma, evet başka bir şey değil diye inlemişti. Birdenbire sizi seviyorum, seviyorum, seviyorum cümlesini hatırladı. Bir an için yüreği ısınır gibi oldu fakat tekrar soğudu. Olga'nın seviyorumları ne demek olabilirdi? Bir göz boyamasından, henüz boş olan bir yüreğin aldatıcı bir fısıltısından başka ne olabilirdi? Bu aşk değil, sadece aşkın bir esintisiydi. Bir gün Olga'nın sesi aynı kelimeleri o kadar güçlü söyleyecekti ki herkes işitecekti. Onu teyzesi de, baron da duyacaklar ve yankısı çok uzaklara gidecekti. Duyduğu his, otlar arasında gizlenen ve şarıltısı güçlükle işitilen kıvrım kıvrım ufacık bir dereye benzeyecekti. Olga'nın sevgisi şimdi elindeki nakışa benziyordu. Onu ağır ağır, tembel tembel işliyordu. Bitirdiği zaman bu nakışa daha büyük bir tembellikle bakacak ve bir tarafa atıp unutuverecekti. Evet, bu aşk değil, sadece aşk için bir hazırlık, bir denemeydi. Tesadüf, Oblomov'un bu denemeye ilk elverişli konu olmasını istemişti. Zaten buluşmaları ne kadar tesadüflü olmuştu. Olga onun farkına bile varmazdı. Stoltz işe karışmış ve Olga'nın genç kalbinde bir ahbaplık sevgisi uyandırmıştı. İlkin Oblomov'a acımış, sonra da uyuşuk ruhunu uyandırmak arzusuna kapılmıştı. Bu onun gururunu bir süre okşayacak, sonra Oblomov'u bırakacaktı. Yatağından fırlayıp titreyen elleriyle mumu yaktı ve dehşet içinde ''Evet, bu böyledir.'' dedi. Bunun dışında hiçbir şey yoktur. Olga sevmeye hazırdı. Kalbi sabırsızlıkla aşkı beklediği sırada ben tesadüfle, yanlışlıkla hayatına girdim. Asıl seveceği adam gelir gelmez aldandığını görecek ve benden iğrenecek. O zaman nasıl bakacak bana? Nasıl kaçacak benden? Ama ne feci şey. Ben başkasının malını çalıyorum. Ben bir hırsızım. Ne yapıyorum ben? Ya Rabbi ne kadar körmüşüm. Aynada kendine baktı. Sararmış, solmuş gözleri donuklaşmıştı. Öbür mutlu genci düşündü. Yüzünde emin bir gülümseme, çevik bir yürüyüş, gürbüz bir ses. Olga'nın gözleri gibi rüyalı, ıslak fakat her an pırıl pırıl yanmaya hazır, derin ve kudretli gözler. Bu delikanlı er geç karşısına çıkacak, Olga birdenbire kızaracak, Oblomov'a bakacak ve kahkahayla gülecekti. Tekrar aynaya baktı. Hayır, benim gibi bir adamı kimse sevemez dedi. O zaman başını yastığa dayayarak kararını verdi. Al asmaldık Olga, mutlu ol. Sabahleyin Zahar'ı çağırdı. İlyinskilerden bir hizmetçi beni çağırmaya gelirse evde yok, şehre gitti dersin. Peki efendim. Oblomov kendi kendine, hayır, mektup yazmak daha iyi olacak. Birdenbire ortadan kaybolursam tuhafına gider, anlatmam gerek. Masanın başına oturdu ve ateşli bir hızla yazmaya başladı. Mayıs başında ev sahibine mektup yazarken hiç de bu halde değildi. Cümleler rahatça kalemin ucuna geliyor, kiler falan birbirine girmiyordu. Bu kadar sık görüşürken benim yerime mektubumun gelmesi sizi herhalde şaşırtacak Olga Sergeyevna. Fakat sonuna kadar okuyunca göreceksiniz ki başka türlü yapamazdım. Bu mektubu çok daha önce yazmış olmalıydım. O zaman ikimiz de sonradan duyacağımız birçok vicdan azaplarından kurtulmuş olurduk. Ama gene de geç kalmış değilim. Birbirimizi o kadar çabuk, o kadar umulmadık bir şekilde sevdik ki ansızın hastalanmış gibi olduk. Bu yüzden kendime daha erken gelemedim. Zaten sizi bir süre görüp dinledikten sonra kim kendi isteğiyle büyünüzden kurtulmaya çalışabilir? Kim sizinle yürürken kendini inişe bırakacak yerde adım başında durup geriye bakmak iradesini gösterebilir? Her gün kendi kendime diyordum. Daha ileri gitmeyeceğim artık. Olduğum yerde duracağım. Bunu yapmak benim elimde. Ama gene de sürükleniyordum. Şimdi ise öyle bir savaş içindeyim ki sizin de yardımınıza muhtacım. Ne kadar derine sürüklendiğimi ancak bu gece anladım. Ancak bu gece içine düştüğüm uçurumun derinliğini gördüm ve durmaya karar verdim. Yalnız kendimden söz edişim bencilliğimden değil, sadece şundan. Ben uçurumun dibine yuvarlandığım zaman siz bir melek gibi yukarılarda kalacaksınız. Ve belki bana bir göz atmaya bile lüzum görmeyeceksiniz. Dinleyin, size apacık ve kaçamaksız bir şey söyleyeceğim. Siz beni sevmiyorsunuz, sevemezsiniz. Tecrübeme güvenin, bana inanın. Benim yüreğim yanmaya başlayalı çok zaman oldu. Gerçi yüreğim evvelce aldanarak yandı ama bu sayede insan yüreğinin gerçek ateşiyle aldatıcı ateşini ayırt etmeyi öğrendim. Siz yanlışı doğrudan ayıramazsınız. Ben ayırabilirim ve ayırmalıyım. Doğruyu henüz bulamamış olanlara yardım etmek ödevimdir. İşte size haber veriyorum. Siz yanlış bir yoldasınız, geriye dönün. Aşkın bize hafif ve gülümser bir hayal içinde göründüğü, Casta Diva'nın seslerini, leylak kokularına büründüğü, kelimelerle değil mahcup bakışlarla kendini anlattığı sürece aşk olduğuna inanmıyor, onu bir hayal oyunu, bir gurur okşayışı sayıyordum. Ama bu oyunlar bitti artık. Aşk benim için bir hastalık oldu. Kendimde bir tutkunluğun başladığını hissettim. Siz de daha düşünceli, daha ciddi oldunuz. Bütün boş zamanlarınızı bana verdiniz. Sinirleriniz gerginleşti, huzurunuz kayboldu. Şimdi korkuyorum ve anlıyorum ki bu işi durdurmak, size onun iç yüzünü anlatmak bana düşen bir görevdir. Sizi sevdiğimi söyledim, siz de beni sevdiğinizi söylediniz. Aradaki ahenksizliği fark etmediniz mi? Etmediniz değil mi? O halde sonra edeceksiniz. Ben uçuruma düştüğüm zaman. Bakın benim halime, düşünün kim olduğumu. Beni sevmeniz mümkün mü? Beni gerçekten seviyor musunuz? Dün seviyorum, seviyorum, seviyorum dediniz. Ben de size kesin olarak söylüyorum. Hayır, hayır, hayır. Beni sevmiyorsunuz. Ama şunu hemen belirteyim ki yalan da söylemiyorsunuz. Beni aldatmıyorsunuz. Hayır denecek yerde evet diyecek insan değilsiniz. Benim size anlatmak istediğim, duyduğunuz şeyin gerçek aşk değil, sadece bir aşk ümidi olmasıdır. İçinizdeki şuursuz aşk ihtiyacı gerçek gıdasını bulamayınca hararetsiz ve sahte bir alevle yandı. Bu çeşit ateşler kadınlarda bir çocuğa veya bir kadına gösterdikleri sevgide ya da sebepsiz döktükleri gözyaşlarında, isteri buhranlarında görülür. Ben baştan size bunu açıklıkla söylemeliyim. Siz yanlış bir yoldasınız. Karşınızdaki erkek rüyalarınızda gördüğünüz adam değildir. Göreceksiniz, bir gün o adam karşınıza çıkacak. O zaman kendinize geleceksiniz. Yaptığınız hatadan utanacaksınız, bana kızacaksınız. Ben de bunun azabını duyacağım. Daha keskin bir zekam, daha iyi bir kalbim olsaydı, daha samimi olsaydım size bunları daha önce söylerdim. Söylememiş de değilim ama nasıl söylediğimi hatırlarsınız. Bana inanmamanızdan korkarak, beni ciddiye almamanızdan korkarak, başkalarının sonradan söyleyeceği şeyleri ben size önceden söyledim. Sizi erkekleri dinlememeye, onlara inanmamaya hazırlamak istedim. İçimden düşündüğüm şuydu. Asıl beklediği adam daha gelmedi. O gelinceye kadar mutlu olurum. İşte insan tutuldu mu, mantığı böyle işler. Şimdi başka türlü düşünüyorum. Kendi kendime şunu soruyorum. Ona iyice bağlandığım zaman, yanımda olması benim için bir zevk değil bir zaruret olduğu zaman, aşk yüreğime iyice yerleştiği zaman ne olacak? O zaman kendimi nasıl ondan ayırabileceğim? Bu acıya dayanabilecek miyim? İşin sonu kötüye varacak. Daha şimdiden bunu düşünmek beni ürpertiyor. Daha yaşlı, daha tecrübeli olsaydınız mutluluğuma şükreder ve size hayatımı seve seve verirdim. Ama peki ama bu mektubu niçin yazıyorum? Niçin doğrudan doğruya yanınıza gelip sizi her gün daha fazla görmek istediğimi, halbuki sizi görmemem gerektiğini söylemedim? Fakat kendiniz düşünün. Bunu yüzünüze karşı söylemek cesaretini nasıl bulabilirdim? Bazen buna benzer şeyler söylemek üzereyken birdenbire başka şeyler söylüyordum.